Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'dan hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamızla birlikte ekonomiye ilişkin konuları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hocam dilerseniz yine gündeme dair meseleleri kısaca bir hafta içerisinde neler oldu, ne tür gelişmeler yaşandı kısaca ele aldıktan sonra belki de aile konusundan tamama erdirmek, kemale erdirmek açısından aile konusuna yine devam edebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, aileyle alakalı söyleyeceğimiz bazı hususlar vardı. Bunları tamamlamış evet, olalım.
En azından. Gerçi evet. Aileyle ilgili konuşacak konular bitmez ama biz bu programlık bir nokta koymaya çalışırız. Dikkat çeken haberlerden biri şuydu Sayın Hocam. Şimdi kırmızı et için tavan fiyatları belirlendi diyor. Yani bu belki bizim çok uzun yıllar sonra alışık olmadığımız yeni bir uygulama oluyor. Gerçi ekmekte bildiğimiz fakat sürekli gündeme geldiği için dikkatimizi çekmeyen bir konu ama kırmızı ette yeni bir şey oldu. Şimdi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik kırmızı et sektörü temsilcileriyle bir araya geldi ve bir karar alındı. Burada hatta çıkan fiyatlar da şöyle. Ben onlarla ilgili de bilgi vereyim. Yağsız et tavan fiyatı 23,3 lira. 23,3 lira. Yağlı et tavan fiyatı 21,8 lira olarak belirlenmiş. Kıymanın tavan fiyatı 32 lira, kuşbaşı etin tavan fiyatı ise 34 lira olarak belirlenmesine karar verilmiş. Yani şu an etle ilgili bir fiyat uygulaması, tavan fiyat uygulaması ya da bizim Osmanlı'da hatırlayacağımız şekilde bir nar uygulaması bir başlangıcı gibi görülüyor. Bu yapılan işlem de tabii Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği'yle, Merkez Birliği'yle bir arada yapılıyor. Yani esnaf loncalarıyla İşte devletin, yönetimin bir araya gelip bir karar alması gibi. Evet hocam, bu konuda ne dersiniz? Buyurun.
Şimdi tabii mevcut ekonomik modelde o devletin olabildiğince ekonomiye, ekonomideki karar alıcı ya da uygulayıcıların karar ve uygulama süreçlerine olabildiğince az müdahale etme yaklaşımı var. Evet. Bu doğru mu? Evet doğru ama tabii şartları var bunun. Temelde öngörülen nedir? Tam rekabet piyasası ya da piyasa ekonomisi çarkının işlediği varsayılır. Fakat Türkiye bu noktada diğer bazı en azından batı toplumları ya da gelişmiş ekonomilerle mukayese edildiğinde bazı farklılıklar arz ediyor. Daha yakında bir haber okumuştum. İşte Türkiye'de medyanın tanıdığı kişilerden birisi sahip olmuş olduğu geliri işte kata yata yatırmamış, dövize yatırmamış. Vinç operatörlüğüne ya da vinçe yatırmış. Vinç havuzu kurmuş kendisine. İşte kentleşme büyüdükçe, arttıkça, camlı işletmeler çoğaldıkça, temizleme zorluğu karşısında temizleme şirketleri vinçle çalışır hale gelmişler. Taşımacılıkta vinç o anlamda gelir getiren bir alan, bir alt sektör olarak gelişmiş. Bunu duyan halk da rivayete göre, o tespite göre, gazetenin tespitine göre hemen vinç kiralama işine, vinç sahipliği işine girmeye başlamış. Yani böylesi tez canlı, yani karlılık neredeyse hemen oraya akan, yatırım yapan bir yaklaşım içinde toplumumuz. Şimdi et yani en temel gıda maddesi. İşte siz ifade ettiniz Osmanlı döneminde sürekli gözlem altında tutulan değil mi? Fiyat denetimi yapılan gıda ürünlerinden birisi et. Şimdi modern dönemde o rekabetçi ortamda etin fiyat noktasında problem olmayacağı varsayılırdı. Ama gelin görün ki Türkiye'de işte enflasyonun en önemli sebeplerinden bir tanesi gıdaydı.
Evet.
Değil mi? Bu gıdanın içine hayvansal ürünleri de katalım.
Tabii.
Normalde Türkiye'de normal şartlarda bugün itibariyle hayvansal et üretiminde bir şey yok, yetersizlik yok. Fiyatların daha makul bir düzeyde seyretmesi beklenirken bu böyle olmuyor. Neden? Çünkü Türkiye'de üretici ile tüketici arasında var olan o aracılar maalesef çok güçlüler. Ve bunları denetim altına alan, yönlendiren, kontrol eden bir mekanizma yok. Yani rekabet şartlarında herkesin en adil olan fiyatta buluşacağı varsayılıyor ama öyle değil Türkiye'de. Evet. Yani devlet istemese de aslında bu müdahalede bulunmuş olacak. Ne kadar başarıp başaramayacağı da aslında şu an net değil. o fiyatlar belirlense bile, dışarıdan et ithalatı yapılsa bile, o aracıların devreden çıkarılmadığı müddetçe bu başarı kısa vadeli olacaktır.
Evet.
Daha net, daha açık, fiyatların daha sarih olduğu, sarih bir şekilde belirlendiği bir piyasa mekanizması kurmak gerekiyor.
Evet hocam, gerçi Çelik'in açıkladığı gibi burada hem et fiyattan denetim altına almak amacı var tabii. Beklenenden ya da olması gerekenden daha yüksek seviyelerde seyretmesini önlemek hedefi var. Bunun haricinde yine açıklamada şu da ifade ediliyor. Hayvan varlığımızın yani hayvancılığımızın da genel anlamda korunması amacının da bu toplantıda ele alındığı ifade ediliyor. Bu da ayrı nokta. Evet. Özellikle hayvan varlığının desteklenmesi açısından.
Çünkü orada şöyle bir nokta var. Eğer bu aracının gücü kontrol edilmezse,
evet,
tüketiciye yansıdığı gibi yarın öbür gün üreticiye de yansıyacaktır bu. Yani piyasaya malı arz ederken ki fiyatlama aslında tersten maliyet aşamasında da daha temelde tüketiciyi vuracaktır. Bu aracıların, evet, bu bağlamda da ortadan bir şekilde kontrol altına alınması gerekiyor.
Evet, yani bu kontrol hem üreticiyi koruma anlamında hem de tüketiciyi, doğru, koruma anlamında, doğru, bir anlam ifade ediyor. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi arada ne kadar çok aracı olursa ya da kontrol edilemez aracılar olursa bu her iki tarafında üretici tüketicine, tüketici zararına bir takım gelişmeler ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Ki biz bunu çoğu örnekte de görebiliyoruz. Bir başka konuda hocam şu vardı. Şimdi 9 proje ile 100 milyar sınırı aşıldı. Yani yatırımlarda 100 milyar sınırının aşıldığı ve bunda da 9 projenin önemli olduğunu ifade eden bir...
Yatırım teşvikleri bağlamında, evet, konuşuyorsunuz değil mi?
Yatırım bağlamında bir haber vardı. Hmm. Bu geçen yıl itibariyle tabii toplamda 2015 itibariyle 103 milyar yatırım teşvikleri 103 milyarı bulmuş. Ve bunun tabii çoğunluğunu belli başlı bu enerji projeleri oluşturuyor. Örneğin TANAP 23.2 milyar bu tabii Türk lirası rakamlar, 23.2 milyarla başı çekiyor. Ve benzer öncelikle enerji sektörü olmak üzere yatırımlar genel itibariyle 2015'te, evet, 103 milyarı, evet, evet, yatırım teşvikleri diyelim 103 milyarı bulmuş durumda. Yani
bu konu tabii iki yönüyle belki dikkati çekiyor. Evet. Birincisi enerji sektörünün dinamik yapısı şu aşamada.
Evet.
Demek ki Türkiye ve Türkiye ile bağlantılı olarak dünya önceliği enerji alanında. Uzun yıllardır tartışılıyor zaten bu başlık. İkincisi de Türkiye'nin böylesine büyük yatırımları artık koordine eden, organize edebilen, normal ekonomik yatırım süreçlerinde bunları planlayabilen ve uygulayabilen bir ülke haline gelebilmiş olması.
Evet.
Bu da çok önemli bir nokta.
Yani şimdi bu arada sanayi verileri de açıklamıştı. Onlar açıklanmıştı. Evet. Onlar da tabii bu söylediklerimizi destekleyecek noktada. 2015 Aralık ayı ile ilgili yine sanayi verilerde %4'leri bulduğu yatırımların ifade ediliyor.
%4.8'di galiba. 4.8'i
gibi. Evet. Bu Türkiye'nin bu beklenen büyüme ile ilgili yapılan revizyonlarla da ilgili olabilir diye düşünüyorum.
Evet, yani hatırlarsanız daha önce de mevzu ettik birkaç defa ama dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Türkiye'nin takip edilebilen
bir yapısı yok.
O yok. Yani var olan kurumlar, IMF ne derseniz, Dünya Bankası, uluslararası kurumlar diyelim ya da ondan Türkiye'deki aracılarının Türkiye ekonomisindeki gidişatı takip etmeleri çok kolay olmuyor. Ve sürekli bir revizyonla işler kapatılıyor. Yani sapma %0.1 falan gibi olsa anlaşılır ama.
Evet.
Evet.
Belki bizim için avantaj olan şu, olumsuz yönde değil en azından olumlu yönde.
Hep de olumlu yönde
yani
gelişti.
%3'lerde işte beklerken
hatırlarsanız.
Evet, %4.
%3,5 denildi, %3.8, 4'e revize oldu büyüme. Şimdi %4'ü de aşmış gözüküyor. Yani
çünkü geçmişte genelde olumsuz, evet, beklerdik, olumlu beklerdik, olumsuz olurdu.
Evet.
Şu,
evet,
an tersine.
Hatta Sanayi Bakanı da geçen Fikri Işık da açıkladı. 2016'da güçlü bir büyüme beklentisiyle giriyoruz demişti. Gayet olumlu durumlar.
Umarız inşallah.
Yani dünyanın hele yakın coğrafyamızın ekonomik durgunluk dibine, daha doğrusu derinliğine indiği, devam ettiği o trendin süreçte Türkiye'nin böylesi bir dinamizme yönelmesi güzel.
Evet. Hocam belki biraz farklı bir konu ama dikkatimi çektiği için ben de bu programda da ifade edeyim istedim. Şimdi güzellik uğruna bir haber başlığı şöyleydi. Güzellik uğruna 268 milyon dolarlık ithalat yaptık. Yani kozmetik ürünleri ithalatımız 2015 yılında 267.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Ve TÜİN verilerine göre tabii bu. Anadolu Haber'in ajansının TÜİN verilerinden toparladığı bir bilgi. Bunun yıl sonu itibariyle cilt kremleri, makyaj malzemeleri ve cilt kremleri için harcanan miktar 51,2 milyon dolar. Saç boyası için 43,2 milyon dolar. Parfüm için 40,3 milyon dolar. Göz makyajı ürünleri için ise 44,2 milyon dolarlık harcamamız var. Ülke olarak ise ithalatımızın daha çoğu Fransa ve Almanya. Yani Fransa ve Almanya başı çekiyor. Fransız ve Alman ürünlerinin başı çektiği görülüyor. Yani bu konuda ne dersiniz diye düşünüyorum ben.
Fransa'nın bu alandaki öncülüğü eskiden beri malumdur.
Evet.
Yani parfümün böyle icat etmelerinin gerekçelerini biliyoruz yani. Osmanlı'nın 19. yüzyıldaki yöneticisi de malum Fransa'yaydı. O trend demek ki hala Fransa'nın öncülüğü o anlamda devam ediyor. Burada tabii ilginç olan herhalde şu olur. Evet, güzellik uğruna böylesi harcamalar her toplumda vardır ama bunların toplumsal tabana yaygınlığı esas önemli. Eğer sağlık esaslıysa bu kadar yaygınlığın herhangi bir ilavesi yok. Hani söylenecek fazla bir şey yok ama güzellik uğruna ise bu toplumun hangi kesimlerine, hangi yaş gruplarına, hangi ölçüde yayıldığını görmek lazım. Rakamlar belki bu yönüyle biraz dikkat çekicidir. İkincisi de eğer hakikaten bir ihtiyaçsa Türkiye'nin o anlamda sürekli olarak dikkate alması gereken bir üretim alanıysa Türkiye'nin bu alanda da yerli üretimi ve sağlığı esas alarak tabii yerli evet. üretimi öne çıkartması önceliği olmalı herhalde. Öyle gözüküyor. Çünkü rakam sürekli büyümüş.
Evet hocam, Güney Kore ile ilgili söylenen aslında bu kozmetik ürünlerinde ve sanayinde ön planda oldu. Hatta sokaklarda gidenlerin ifadeleriyle tabii hemen her caddede dükkanlar sıralı böyle kozmetik ürünleri satan dükkanlar ve ellerinde bu broşürleriyle ve promosyon ürünleriyle dükkanların hemen önünde satıcı bayanlar sizi içeriye çekmeye sürekli çalışıyorlar diye ifade edilir. Yani Güney Kore bu noktada belki çok daha ileri seviyede. Ki Uzak Doğu insanının bu konuda hassasiyeti de bir bakıma biliniyor bu konularda. Ama bizde de demek ki önemli bir yeri var olduğunda bu haberlerde görebiliyoruz en azından.
Evet, yani ilginç. Yani dünya bir taraftan kaoslar, savaşlar, evet. açlıklar, göçler içinde giderken başka taraftan da başka insanların inanılmaz bir dünya. Evet, inanılmaz bir dönem iç yaşıyoruz yani gerçekten.
Yani. Her uç, bütün uçları dünyada bir arada görebiliyoruz aslında baktığımızda.
Çok ilginç.
Bu da dikkat çekici bir nokta oluyor. Bunun haricinde hocam bir başka başlık da şöyleydi. Stresin yedi adı bankalar diye. Yani petrol fiyatlarının finans sektörünün üzerindeki olumsuz etkisi ve özellikle Deutsche Bank'ın tahvil ödemelerini gerçekleştiremeyeceği kaygısıyla beraber bankacılık hisselerinde olumsuz bir durum ortaya çıktı. Tabii bu durum bankacılık hisselerini vurdu otomatikman ve banka kayıpları artık dünya borsalarında banka kayıpları başladı. Belki bunda Çin'in de tabii rolü var. Çünkü dünya piyasalarında Çin ekonomisine ilişkin kaygılar evet. petrol fiyatlarıyla eklenince bir çöküş yaşanması.
Yani büyümenin %6'lara falan düştüğü söyleniyor ki %7 evet. bekleniyordu. İlaveten Çin'den son dönemde 100 milyar dolardan fazla sermaye çıkışı oldu. Bu da ciddi bir endişeye sebep oldu. Öyle denilebilir. Zaten Avrupa'nın malum eksi faizlerde yatırımdan uzak, insanların güveni liman aramaya çalıştığı, ne olur ne olur ya da ne olmaz, ne olur ne olmaz gibi paramı daha güveni ortamlarda tutayım diye tedbiren davranmaya çalıştığı bir coğrafya olarak
evet.
gündemdeydi. İşte Amerika'nın o anlamdaki kıpırdanmaları, büyüme trendini yakalamaya çabaları dünya ekonomisindeki o güven ortalığını sağlamaya yetmedi.
Evet.
İşte bankacılığın son anda yaşamış olduğu kriz yeni güvenlik alanları arayışına insanları götürdü. İşte son günlerde altındaki yükselişte takip ediyoruz. Değil mi? Haziran'dan beri evet. varlan en yüksek noktaya vardı altın bildiğim kadarıyla. Bu da ekonominin genel gidişatı noktasında insanlarda güvensizliğin çok önemli bir ivmeye vardığını ya da rakama vardığını gösteriyor. Bir de ilaveten Orta Doğu'daki son gelişmeleri dikkate alırsak son derece anlamlı gözüküyor. Tabii ümidimiz şu, bunun o bütün finans sektörünü, piyasasını etkileyecek, tabii Türkiye'de işini alacak genel bir dalgalanmaya sebep olmamaz.
Evet hocam, belki bu konuyla da yakından alakalı. ASCO'nun düzenlediği kaos ortamında ekonomiyi okumak isimli bir konferansta yapılan açıklamada varlık balonuna karşı dikkat çekiyor, uyarıda bulunuyor. Dünya ekonomisinde son dönemde bir varlık balonu oluştuğuyla ilgili açıklama vardı. Bu konuyla ilgili isterseniz görüşünüzü alalım.
Evet, biraz önce aslında vurgulamaya çalıştık. Ya insanlar güvenli yatırım alanları bulamayınca, ki bu batıda yatırımcılık ya da yatırım yapma faaliyeti çok tabanı artık yayılmış durumda. İnsanlar doğal olarak kendini daha güvenli hissettikleri alanlara kayıyorlar. Bu da işte uzun vadede güvenli bir alan olarak, yatırım olarak varlıkların çeşitli alanlarda ekonominin dinamiğine daha uzak bir büyüme balonu ortaya çıkartıyor.
Evet.
Bu da anlaşılabilir bir durum. Ama çok şükür Türkiye ile mukayese ettiğimizde henüz Türkiye insanı böyle endişeler duymuyor.
Evet.
Bizdeki örneğin ekonomik doğrudan da üretim sürecinin dışında kalan yatırım alanları yine insanların çaresizliğiyle alakalı belki. Zaten yatırım yapma imkanı yok insanların. O kültür yok, o beceri yok, o aracılık oluşturulmamış. Doğal olarak insanlar bu tür alanlara tasarruf amacıyla yöneliyorlar.
Peki hocam, bu varlık balonunun oluşması diyelim, yani şu şartlarda yeni bir krize de yol açabilir mi? Yani bunu düşünebilir miyiz yoksa?
Şu aşamada değil ama bu Orta Doğu'nun nereler etkileyeceği daha çok net değil. İşte en son çıkan göç dalgası,
evet.
Türkiye sınırlarında bunun durdurulması çabası ne kadar başarılı olabilecek? Yani olay sadece Suriye'li sınırla kalmayabilir.
Evet.
Öyle gözüküyor gibi. Çünkü İran, Suudi Arabistan, öbür taraftan Rusya girdi. Çin hatta olaya müdahil olmanın yollarını belki arıyor. İşte Almanya belki mülteci kriziyle şu an müdahil gibi ama bu işin ekonomik o anlamda o bölgenin yatırım imkanları, enerji altyapı imkanları itibariyle de başka boyutları da var. Bu ekonomik savaş diyelim şu aşamada.
Evet.
Bir askeri müdahale ortamına varırsa, Rusya şu an orada ama
evet.
Henüz sıcak karşı karşıya kalışlar yok. Bunun biraz gelecekte alacağı yön önemli.
Belki bir sonraki adımın ne olacağı.
Evet, evet. Yani bunlar devreye girerse, büyürse süreç, o zaman bu tür yatırım alanlarının bir anlamı da kalmayacak gibi gözüküyor.
Evet.
İnşallah oraya varmaz, basiret hakim olur inşallah.
Evet. Siz aile ile ilgili konuya gündeme dair almayı düşündüğümüz meselelerin sona geldiğini düşünüyorum. Aile ile ilgili kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam. Biz şu ana kadar ailenin işte yaşayabileceği ortama, kentsel ortamda ailenin gözetilmediğine, dış dünyayla birey ilişkisi kurulurken, dış dünyayla ailenin ilişkisi kurulurken özellikle üretim aşaması üzerinde durmuştuk. Üretim aşamasında ailenin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmadığına değindik. Tabii bunun sadece üretim boyutu bulunmuyor. Bir de tüketim ve paylaşım boyutunu da ele alabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu akşam isterseniz tüketim ve paylaşım boyutuyla ailenin bütünlüğünün nereye gittiğini ya da nelerin göz önünde bulundurulduğunu, nelerin göz önünde bulundurulmadığını, eksik kaldığını ele alabiliriz. Tabii biz şu aşamaya kadar üretim boyutunu değindik. Şimdi tüketim boyutuyla dilerseniz aileyi ve tüketim ve paylaşım boyutuyla aileyi ele alalım.
Evet. Şimdi konuya ekonomik perspektifte bakacak olursak, dediğiniz gibi üretim boyutu yanında harcama ve tüketim boyutunu dikkate almak gerekiyor.
Evet.
Ama sayın dinleyicilerimizin dikkatine şunu çekmekte istiyorum. Konu aslında sadece ekonomik de değil tabii. Bu işin siyasal boyutu var, sosyal boyutu var, dar ölçek var, küresel ölçeği var. Yani her boyutuyla aslında gündeme alınması gereken bir başlık.
Evet.
Biz bu genelliği ekonominin ana süreçlerini de dikkate almaya çalışıyoruz sadece. Ama dinleyicilerimiz bunu genelleştirme eğiliminde olarak dinlesinler.
Evet.
Derim. Şimdi harcama ve tüketim boyutuyla ailenin gidişatı belki yine bazı temel rakamlarla ilişkilendirilebilir öncelikle. Şimdi Türkiye'de araştırmalara göre toplamda şu an işte 21 milyon civarında aile olduğunu varsayıyoruz.
Evet.
İşte 2014 rakamı 20.2 milyon aile ya da hane var Türkiye'de, öyle diyelim yani. Hane sayısı var. Bu hanelerin aylık tüketim harcamalarının da ortalama yine 2014 rakamı itibariyle 2800 lira falan civarında olduğu hesaplanmış.
Evet.
Yani 2015 rakamı da bunun 3000 civarında olduğunu varsayalım şu an. Yani her aile Türkiye'de 3000 liralık bir gelir
ortalama
tüketiyor aylık, öyle aylık diyelim.
Evet.
Aylık olarak yani 3000 liralık bir harcama havuzu var. Şimdi halbuki asgari ücrete baktığımızda yeni 1300 lira oldu. Değil mi?
Evet.
Yani bir ailede bir kişi çalışıyorsa 1300 lira geliri var.
Evet.
Buna ilaveten şeyi de katabiliriz. Asgari geçim indirimlerini de ilave edersek, işte aile yardımıydı, değil mi? Tek çocuktu, ikinci çocuktu, evet, filan gibi, hani ilaveleri de katarsak buna 1400 lira civarında ortalama bir gelirin belki tek kişinin çalışmışlığının mevzusu olacaktır. Halbuki 3000 liraya yakın bir harcama havuzu ile karşılaşıyoruz.
Evet.
Bu durumda ortaya çıkan nedir? Ailenin doğal olarak yani tek kişinin çalışmasıyla devam ettirilemeyeceği sonucu ortaya çıkıyor. Yani daha önceki aile reisi diye tanımlamış olduğumuz örneğin erkeğin çalışmasıyla Türkiye ortalamasını tabii konuşuyoruz. Yani birçok aileden elbette tek kişi dahi çalışsalar aile gelir düzeyi bu 3000 liranın çok daha ötesinde. Ama 3000 liranın altında kalan aileler dikkate aldığımızda,
evet,
Türkiye'de birden fazla kişinin çalışması gereken bir aile profiliyle karşılaşıyoruz.
Evet, ister istemez.
İster istemez. Çünkü tek kişi yetmiyor. Bu da ailenin, doğan bir ailenin, oluşan bir ailenin çocuklarının büyüme trendinde ister istemez ilk aşamada daha erkeğin ya ikinci bir iş yapmasını, yan bir iş yapmasını ya da hanımın da çalışmasını gerekli hale getiriyor. Hele eğitim düzeyi daha düşük olan, değil mi? Alternatif gelir bağlamında alternatif iş elde etme sınırı olan aile reislerinin ister istemez hanımların da çalışmalarını göz önüne almalarını gerektiriyor. İşte kalkınma süreçlerine bakarsak, planlamalarına, değil mi?
Evet.
Vizyona falan bakarsak, Türkiye'nin zaten istediği de bu denilebilir. Yani insanların daha çok üretime katılması, daha çok üretmesi denilebilir.
Evet.
Bu yönüyle güzel bir durum belki de. Ama diğer taraftan eğer asıl olan aile ise eğer, ki benim iddiam da bu, Türkiye artık salt büyüme odaklı olarak ilerleyemez.
Evet.
İşte bütün hedef orta gelir tuzağından kurtulmak olarak tanımlanıyor. Ben bunun esas kaygı verici alan olmadığını düşünüyorum. Esas problemimiz artık orta gelir tuzağı da değil bana göre. Var olan toplumun temelini oluşturan kurumsal yapıların, mekanizmaların ayakta tutulması önceliği daha öne çıkmalı bu aşamadan sonra. Ben bu yönüyle baktığım zaman da ailenin bu tüketim boyutuna baktığım zaman sadece, ki geçtiğimiz haftalarda üretim boyutunu, değil mi,
evet,
ele almaya çalışmıştık. Tüketim boyutuna baktığım zaman da tüketimden kaynaklanan bir nedenle ailenin mecburen ikinci kişisinde çalışma ihtiyacı hissettiğini görüyorum. Hanımın da çalışmak zorunda olmuş olduğu bir ailede çocuklar ne olacak? Ev işlerinin genel idamesi, evin kendi iç işlerinin genel idamesinde yapılması gereken bazı işler bu durumda akşam işten gelince mi tamamlanacak,
evet,
gibi ek başka problemler devreye giriyor ister
tabii
istemez.
Yeni problemler ister istemez.
Yeni problemler çıkar, devreye giriyor. Şimdi bir araştırma yapılmış, TÜİN yapmış olduğu bir araştırmaya, evet, göre toplumda itibarlı olmayı sağlayan en önemli neden nedir diye sorulmuş insanlara. Yani sizin görüşünüze göre sizin itibarınızı sağlayan en önemli şey nedir diye sorulmuş. 2013 ile 2014 yılında alınan cevapların oranı farklı çıkmış.
Evet.
2013 yılında verilen cevaplara göre toplumda itibarı sağlayan en önemli sebeplerden birisi olarak, birincisi olarak %45.6 ile aile gösterilmiş. Yani cevabı veren 100 kişiden 45.6'sı demişler ki toplumda bize en çok itibar sağlayan, benim konumumu belirleyen, statümü tayin eden, insan ilişkimi o anlamda belli bir düzeyde tanımlayan en önemli unsur benim ailemdir demiş. Ailemin kendisidir demiş yani. Fakat yine aynı TÜİK'in aynı esasla, aynı standartta yapmış olduğu bir sonraki yıl araştırmasında buna verilen cevap yaklaşık olarak 3 puanlık bir düşüş yaşamış.
Arada bir yıl fark var. Ve
3 puan birden düşmüş gözüküyor. Evet. Hadi 2,5 puan diyelim. %42.9'a düşmüş.
Evet.
Bu ne demek? Yani insanlar kendilerini tanımlarken aileyle ilişkili olarak tanımlamada gittikçe daha uzağa düşüyorlar. Demek ki insanların aileye olan ihtiyacı farklılaşıyor. Aileye olan bağları farklılaşıyor. Aile içinde olmanın kendisine getireceği artı noktasında artık şüpheye düşmeye başlamış.
Evet.
Zaten 100 kişiden 42.9 olması kendi içinde bir problemken bu oranın gittikçe düşüyor olması ayrı başka bir problem.
Evet.
Normalde Türkiye insanına sorulduğunda bu rakamın çok daha yükseklerde olması beklenirdi. Yani bizim geleneksel olarak aileye olan yaslanmışlığımız, dayanmışlığımız böyle bir cevabı gerektiriyordu. Ama cevap öyle değil. Hele bu rakam, bu cevaplar yani %42.9 özellikle 25-34 yaş grubunda daha da belirgin haldeymiş. Esas daha 50 yaş ve hatta 65 yaş üzerinde olanlar aile benim için işte itibar sağlayan bir unsurdur diyorlarmış. Halbuki evet. 65 yaş üstü zaten parçalanmış, eşler ölmüş değil mi?
Evet.
Ufalmış bir aile değil mi? Ufalmış. Buna rağmen o insanlar o eksilmeye rağmen aileyi yüceltirlerken daha genç olan nesil ki hele 25 ve 34 yaş grubu artık eğitimini tamamlamış değil mi? Aile kurmuş olması beklenen, hayatı adeta sırtlanmış, hayatın içinde olan bir yaş grubunun, 25-34 yaş grubunun ya bizim için itibarı sağlayan ailedir cevabının azalması herkesi düşündürmesi gereken bir konu. Nedir itibarı sağlayan bu noktada? İştir, gelir düzeyidir, değil mi? Tüketim kalıpları, tüketim alanlarıdır gibi alanlara kaymış durumda süreç. Şimdi tekrar konuya gider bağlamında devam edersek, işte 3.000 liralık aile giderinin hangi alanlarda ortaya çıktığına dair ilişkin sürece bakacak olursak, klasik hesaplamalarda işte gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, sigara, tütün gibi, ayakkabı, giyim, kundura, kira, işte mobilya, ev aletleri, ev bakım hizmetleri, işte sağlık, ulaşım, eğitim, eğlence, lokanta, otel, çeşitli diğer mal ve hizmetlerin tamamını kattığımızda ortaya çıkan havuzu anlıyoruz.
Evet.
Yani ortalama olarak Türk ailesinin 3.000 liralık bir gideri bu alanlara yatırdığı varsayılıyor.
Evet.
Şimdi hesaplamalar, salt bunlar üzerinden yapıldığı zaman da yine yanıltıcı bir sonuçla çıkıyoruz bence. Karşılaşıyoruz. Çünkü bunların tamamı doğrudan doğruya piyasa ekonomisinin büyütmek istediği, geliştirmek istediği alanlar. Yani ekonominin dinamizmini, canlandırmışlığını gündeme taşıyan başlıklar aslında bunlar. Mesela bunların yanında tüketim alanları itibariyle elde edilen gelir nelere harcandığı boyutunda şu alanlar da belki sorgulanmalı, hatta teşvik edici olarak sorgulanmalı. Diyelim ki ne kadarlık misafirlik harcamalarınız var? Ailenize ne kadar sıklıkta misafir gelir? Yani biz biliyoruz ki eskiden insanlar misafir gelmediği zaman üzülürlermiş.
Evet.
Davet ederlermiş. Şimdi ise öyle bir hale geldik ki ama misafir gelmesin diye bakılıyor. Neden? Çünkü zaten eve işten geç geliniyor. Bir tek pazarı kalıyor insanların.
O günde bir arada olmak istiyorlar belki aile fertleri.
Mecburen.
Mecburen.
Akrabalık ilişkilerinin, konu komşu ısınlık ilişkilerinin bittiği bir sürece gidiyoruz. Bu çerçevede bu tür harcama kalemlerinin de bir defa bir şekilde gündeme düşürülmesi gerekiyor. Yani gıda ve alkolsüz içecekler gibi genel bir tanımlamanın ötesinde daha alt araştırmalarla bu gıda harcamalarının örneğin nerelerde yapıldığına dair, hangi ortamlarda yapıldığına dair araştırmalar kalemlere sokmak gerekiyor. İşte mesela lokanta ve otellerde yapılan harcamalarda bir artış var.
Evet hocam. Hatta 2004 ile kıyaslarsak 2004'te %4,5'tan 2014'te örneğin %6'ya kadar
%6'ya çıkmış durumda.
Görüyoruz, evet.
Yani yıllık olarak her yıl bu alana yapılan harcamalar artıyor. Yani ekonominin her ne kadar biz sanayiye güveniyoruz desek de Türkiye ekonomisinde artık ağırlıklı olarak yani hizmet sektörü öne çıktığı daha aşikar. Hizmet ise doğrudan doğruya her şeyiyle bir fiziki bir değeri ifade eden bir artışla eşitlenmeyen bir sektör. Bir mal ve malın doğrudan doğruya üretimini içine almayan bir hizmeti de içine alan bir sektör. Bu itibarla doğrudan doğruya büyüme olarak ifade etmek ne derece gerçekçi zaten. Oraya sunulmuş olan emeğin doğrudan doğruya fiziki bir üretime yansımadan bir değer olarak kayda geçirilmesi reel büyümeyle ne kadar da örtüşüyor, daha önce sorgulanması gereken bir başlık. Kaldı ki demin ifade ettiğim gibi gıda olarak yapılan harcamanın ne kadarının aile içinde, ne kadarının aile dışında, ne kadarının ailenin kendi mutfağında, ne kadarının dış sektörlerde üretilen gıdaya yapılan harcamalar olduğu da ayrıca dikkate alınmalı. Evet. Bunlar da kontrol edilebilmeli. Yani eğer biz 1300 lira asgari ücret uyguluyorsak, ailenin daha da dış dünyaya para harcamasını teşvik edecek olan bir harcama tüket kalıbına girmesinin önüne geçmeliyiz. Biz bu konuya nereden girmiştik? Türkiye'de boşanmaların artması, değil mi? Evet. Evlilik oranlarının da sabitte kalması, nüfus artış oranının düşmesiyle ilintili olarak girmiştik.
Evet.
Yani konu bu kadar detayı gerektiren bir konu aslında. Bunları teşvik edecek mekanizmalar kurmak gerekiyor. Tabii bu noktada yine var olan gelirin yetersizliğini ortaya çıkaran başka gelişmeler var. Özellikle ulaşım mesela.
Evet.
Büyük kentlerde, örneğin İstanbul gibi kentlerde ulaşımın çok ciddi bir maliyeti var. Toplam gelirin önemli bir kısmını insanlar ulaşıma harcıyorlar.
Harcamak zorunda kalıyorlar.
Yani bunun da önüne geçmek gerekiyor ki o 1300 lira bir şekilde yetebilsin. Evet. Aksi takdirde şöyle bir çözüme varmak gerekiyor. Ya çare bu, var olan 1300 liraya göre 4 kişilik bir ailenin yaşam standardını sağlayacağız.
Evet.
Ya da parçalanmışlığa razı olacağız.
Mevcut durumda da biz biraz daha parçalanmışlığı kabullenmiş gibi görünüyoruz. Tabii yani bunu kabullenme anlamında doğrudan demiyorum ama en azından mevcut.
Ya da göz ardı ediliyor şu an. Yani her ne kadar bir takım rakamlarla şöyle oluyormuş deniliyorsa da çok fazla dikkate alınmıyor. Toplam Türkiye'nin uluslararası rekabetçilik ya da dünya sıralamasındaki yeri daha önemli hale geliyor. Ya da geliri sağlayalım, makro geliri elde edelim, Türkiye'nin büyümesine bağlı olarak o geliri oluşturalım. Bu nasıl dağıldığı noktası, ha birey düzeyinde olmuş, ha aile düzeyinde olmuş çok da önemli değil. Zaten bireylerle esas aldığımızda onların geliri toplam aile geliri olmuyor mu zaten diye bakılıyor. Evet. Ama iş öyle değil. O durumda eğer birinci çareye sığınacaksak, ikinciye razı olmayacaksak, yani ailenin parçalanmasını göz ardı etmeyeceksek, o durumda olması gereken şu bence. Yani asgari gelir düzeyini o 3000 lira olan minimum o standardı sağlayacak bir asgari ücret uygulamasına varmamız gerekiyor. Ha bunun tamamının doğrudan doğruya o işletmeciye yüklemek doğru değil elbette. Ama bir şekilde bu aradaki 1700 liranın karşılanmasının yolunu bulmak gerekiyor. Şimdiye kadar gelen trendte devletin ya da ilgili diğer STK'lar diyelim ya da şahısların var olan doğan yeni ek ilavelerde bireyler düzeyinde çare bulması şeklindeydi. Mesela diyelim ki mağlul olduysa kişi onun mağluliyetini ikame edecek yek bir tedbirdi. Ya da öğrenci ise öğrenciliğin ortaya çıkartmış olduğu ek maliyeti finanse etmekti. İşte kredi vermek, burs vermek gibiydi yani. İşte işsiz kaldıysa o anda işsizliğinin karşılığında onu tamamlamak gibiydi. Böylesi ek tedbirlerle aile ayakta tutacak bir açılım vardı. Ama bu bence aşılmalı. Yani kişiyi sürekli olarak dış dünyadan, ki devlet dahi olsa bu, destek alan bir pozisyondan kurtarmak gerekiyor.
Evet.
Yani ailenin ayakta kalabilmesinin en önemli yönü bu. Hani birileri bir zamanlar politik biraz yaklaşımla da ihane alan kişi olmaktan, kurtarmaktan mevzu ediyorlardı.
Evet.
Ben öyle demiyorum ama eğer aile ise esasda olan, o zaman aileyi kendi geliriyle, kendi kazancıyla ayakta tutacak bir ücretlendirme, bir gelir sağlama politikasına gitmek gerekiyor.
Yani kendi yağıyla kavrulabilecek.
Kendi yağıyla kavrulabilen bir aile olması lazım. Bunun da standardı belli. 3000 lira olarak hesaplanmış ortalama.
Evet.
Bu 3000 lirayı kişi kendi alın teriyle tek başına kazanabilir durumda olmalı.
Evet.
Aksi takdirde ikinci kişinin çalışması, ailenin parçalanmışlığına doğru giden sürecin doğuşuna engel olamayacağız. Burada belki dikkate almamız gereken bir başka husus, böylesi bir 3000 lira gibi bir limiti esasa aldığımızda aile reisine dayalı, yani tek kişinin bile çalışmasıyla dönebilecek olan bir aile mekanizmasının nüfus artışını da çok ciddi oranda teşvik edeceğidir.
Evet.
Şimdi bulunması istenen çare nedir şu aşamada? İşe giden hanımın, annenin, değil mi, doğum izninin daha iyi şartlarda getirilmesi, çocuğuyla ilgilenme imkanlarının artırılması, ücretsiz ya da ücretli izin haklarının temini, hatta erkeğe de bir takım haklar verilmesi yönünde.
Evet.
Bunlar arkadan dolanarak bulunan çözümler. Olması gereken insanın doğasına daha uygun olan, klasik toplumumuzun çekirdeği olan aileyi daha en temelde güçlendirmek. Yani aile reisinin ya da tek kişinin çalışmasıyla o anlamda aileyi ayakta tutabilecek bir gelir mantığına ulaştırmak gerekiyor. Bu da tabii hem devletin hem özel sektörün o anlamda, işverenin ya da belki çalışanın da o anlamda birlikteliğini gerektiren bir durum. Böyle diyerek ben bu konuyu bugünlükle tamamlamış olayım derim.
Bugün de programımızın sonuna geldik. Ben buradan bir dahaki hafta tekrar Ekonomiden Hayata programında bir arada olmak dileğiyle dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar efendim.